Sayfa 122. Yaptıkları iki saldırıda da başarısızlığa uğrayan Türkler, şimdi İtilaf devletlerinin bir saldırısıyla karşı karşıyaydılar. 1915 yılının başından beri düşmanın kara ve deniz hareketlerine dair elde edilen entelijans raporlarından, müttefiklerin Çanakkale önündeki adalarda yığınak yapmakta oldukları ve Çanakkale Boğazı ile Marmara üzerinden İstanbul'a karşı bir İngiliz-Fransız saldırısının her an beklenebileceği belli olmuştu. Kafkas ve Mısır seferlerinin yenilgiyle bitmesi maneviyatı çökertmiş ve İstanbullular umutsuzluk içinde şehrin düşman eline geçmesinden olmuş bitmiş bir şey gibi söz etmeye başlamışlardı. Rusların çıkıp gelivereceği korkusuyla sinirleri bozulan Almanlar ayrı bir barıştan söz eder oldular. Türk aileleri Anadolu'ya göç etmeye başladı. Hükümet Anadolu yakasında bir saat içinde harekete hazır iki özel tren bekletiyordu. Biri Sultan'la maiyeti, öbürü de kor diplomatik için. Beylerbeyi Sarayı'nda sürgünlüğünü çeken Abdülhamit'e hünkâr ailesiyle beraber gidebileceği teklif edildi. Ama o yerinden kımıldamayı reddetti ve şimdi padişah olan kardeşine yerinde bir görüşle "İstanbul'dan bir yere ayrılırsan bir daha dönemezsin" dedi. Hükümet Eskişehir'e taşınmayı tasarlıyordu. Babali arşivleriyle bankalardaki altınlar daha şimdiden oraya gönderilmişti. İstanbul'un polis karakollarında şehri tutuşturmak üzere teneke teneke petrol hazırlanmıştı. Sanat eserleri müze mahzenlerine saklanmış ve Ayasofya'da içinde olarak bir takım resmi binaların dinamitle uçurulması kararlaştırılmıştı. Amerika Büyükelçisi Ayasofya'ya dokunulmamasını isteyince Talat, İttihat ve Terakki içerisinde eski şeylere meraklı olanlar parmakla sayılır diye cevap verdi. Biz hepimiz yeni şeyleri severiz. Talat bir yenilgi ve perişanlık tablosu halindeydi. Binlerce Türk gizliden gizliye savaşı İtilaf devletlerinin kazanması için dua ediyor. Emniyet müdürü ise bir ihtilal korkusuyla işsiz güçsüzleri şehirden sürmeye bakıyordu. 1915 yılının Şubat ayında İngiliz donanması Çanakkale Boğazı'nın ağzındaki kaleleri tahrip edince, halk arasında kocaman iki tepenin yerle bir olduğuna dair söylentiler yayılıverdi. İstanbullular top sesleri duyuluyor mu diye kulak kabartmaya ve düşman denizaltılarının periskoplarını görmek merakıyla Marmara'daki adalara akın etmeye başladılar. Sadece Enver Paşa, Kafkas yenilgisinden sonra pek ortalarda görünmemekle beraber hala soğukkanlı ve sakin duruyordu. Enver'in seçkin niteliklerinden biri de buydu. Hiçbir zaman telaşlı ya da heyecanlı görünmez, bir odaya girdiği vakit beraberinde bir sakinlik havası getirirdi. Şimdi de İngilizlerin Çanakkale Boğazı'ndan asla geçemeyeceklerinden %100 emin olduğunu söylüyordu. Herkes budalaca bir paniğe kapılmıştı. Çanakkale istihkamları aşılamazdı. Aşılacak olsa bile İstanbul'u Türkler son damla kanlarına kadar savunurlar ve düşmana asla teslim etmezlerdi. Enver yeni bir hülya peşindeydi. Ne Almanya'nın ne de başka herhangi bir milletin başarabildiği şeyi yapmak. İngiliz donanmasının yenilmezlik efsanesini yıkan insan olarak tarihe geçmek. Enver Paşa olayların sonucunda haklı çıktı ama aksi nedenler yüzünden. 18 Mart'taki İngiliz saldırısı Boğaz'ı zorlamakta başarı kazanamadı. Arkadan başka bir taarruz da olmadı. İngilizler birçok karışık nedenler yüzünden donanmayı karadan bir ilerlemeyle destekleyinceye kadar seferi durdurmayı uygun bulmuşlardı. Liman von Sanders onların böyle yapmak zorunda kalacaklarını önceden tahmin etmişti. İstanbul'da hükümetin emriyle bayraklar asıldı. Ama Türklerin arasında bunun nihai bir zafer olduğuna inananlar pek azdı. Önlerinde daha bir sürü çetin savaş vardı. Enver Çanakkale'nin savunulması için 5. Ordu adıyla ayrı bir ordu kurmayı kararlaştırdı ve komutasını Liman von Sanders'e verdi. Liman, yeni kurulmuş olan 19. tümenin de kendi emrine verilmesini istedi. Yarbay Mustafa Kemal, işte bu tümenin başına atanmış ve karargahını Maydos'ta kurmuştu. Düşman saldırısı başlamadan birliklerini teşkilatlandırabilmek için önünde ancak 2 aylık bir zaman vardı. 11. Bölüm Gelibolu Çıkarmaları. Mustafa Kemal, Gelibolu bölgesini Balkan Harbi sırasında Bulgarlara karşı yürütmüş olduğu harekattan tanıyordu. Karargahı o zaman da şimdiki gibi Maydos'taydı. O zaman Yarımada'nın savunulmasına dair kesin görüşler edinmişti. Bunlar öteki kurmayların düşünceleriyle çelişiyordu. Onlar kıyıda yeterli şekilde tel örgü tahkimatı yapmakla düşman çıkarmasının önlenebileceğini, Mustafa Kemal aksine denizden topçu ateşiyle desteklenen herhangi bir düşmanın karaya çıkabileceğini ve müdafaanın görevinin bundan sonra içerideki savunma mevzilerinden hareketle düşmanı püskürtmek olduğunu ileri sürüyordu. Bir gün deniz subayı olarak aynı görüşü savunan Rauf'la tartışırken kendini düşmanın yerine koyarak "Siz istediğiniz kadar tel örgü tahkimatı yapın," demişti. "Ben bunları kolaylıkla yarıp karaya çıkabilirim. Ve eğer karada benim ilerlememi durduracak üstün bir kuvvetle karşılaşmazsam, Yarımada'yı pekala işgal edebilirim." Mustafa Kemal bu askerlik dersini Batı Trablus seferi sırasında, İtalyanlar deniz topçusunun ateşine sığınarak karaya çıktıkları ve Türklerin kıyı savunmasını imkansız hale getirdikleri zaman öğrenmişti. Böylece denizden yapılan bombardımanların taktik yönünden etkisini anlamış bulunuyordu. Oysa öteki Türk kurmayları deniz-kara işbirliği konusuna yabancı oldukları için bu dersi şimdi ilk olarak acı denemelerle öğreneceklerdi. Alman komutanlığı da Mustafa Kemal gibi Türk savunmasının Yarımada'nın bel kemiği demek olan Yalçın Tepeleri tutmak prensibine dayanması gerektiğini düşünüyordu. Düşmanı karaya çıktıktan sonra bu tepelere saldırmak zorunda bırakacaklardı. Emrindeki 6 tümenin kıyı boyuna küçük birlikler halinde serpildiğini gören Liman von Sanders, onları içeride daha yoğun ve büyük gruplar halinde topladı. Kıyıda ise gayet küçük bir örtücü kuvvet bıraktı. Ama asıl soru düşmanın nereden çıkarma yapacağını kestirmekteydi. Mustafa Kemal araziyi yakından tanıdığı için bunun 2 belli başlı noktadan yapılacağına inanmıştı. Yarımada'nın güney ucundaki Hellesburnu, ki düşman burada deniz topçusu ile 2 yandaki sahili kontrol edebilir, bir de batı kıyısındaki Kabatepe, ki boğazın doğu kıyısına en kolaylıkla buradan inilebilirdi. Lakin Liman von Sanders'in tahminleri bambaşkaydı. Onun düşüncesince çıkarma 2 noktadan yapılabilirdi. Biri Çanakkale Boğazı'nın Asya kıyıları, ki elindeki tümenlerin ikisini bu düşünceyle Truva dolaylarına gönderdi. Biri de kuzeydeki dar Bolayır geçidi, ki buraya da 2 tümen ayırdı. Elinde kalan 2 tümenden birini Hellesburnu'na yolladı. Doğrudan doğruya kendi kontrolünde olan, fakat gerçekte Mustafa Kemal'in komutasında bulunan sonuncusunu, yani 19. tümeni, yedek kuvvet olarak Maydos yakınlarında bıraktı. Bu tümen saldırının geleceği yöne göre kuzeye, güneye ya da batıya gönderilmek için hazır tutulacaktı. Mustafa Kemal kendine verilen rolden memnun kaldı ve karargah olarak boğazın kuzeyine düşen ve her 2 kıyıya da yakın olan Küçük Boğalı köyünü seçti. Buraya yerleşerek çıkarmayı beklemeye ve tepelerin savunması için hazırlanmaya başladı. 25 Nisan sabahı düşman kuvvetleri Mustafa Kemal'in önceden tahmin etmiş olduğu 2 kumluğa çıkarma yapmaya başladılar. İngilizler Hellesburnu'ndan, Avustralyalılarla Yeni Zelandalılar da Kabatepe'nin kuzeyinden. Aynı zamanda 2 oyalama manevrasına da girişilmişti. Fransızlar Asya yakasına baskın yaparken Kraliyet Bahriye tümeni de Bolayır'da bir gösteriye kalkışıyordu. Von Sanders bu 2. oyalama manevrasına kandı. İtilaf devletleri kuvvetlerinin Yarımada'yı en dar yerinden keserek ordusunu çevirmek istediklerini sandı. Bu yüzden tümenlerden birini kuzeye Bolayır'a gönderdi. Kendi de maiyetiyle birlikte oraya gitti. Böylelikle kuvvetlerini asıl savaş yerinden uzaklaştırmış oldu. Sonradan Kolordu komutanı Esat Paşa'yı güneyden gelebilecek saldırıyı karşılamaya gönderdiyse de takviyesiz bıraktı. Oysa az sonra Esat Paşa'nın buna çok ihtiyacı olacaktı. Beri yandan Mustafa Kemal o sabah Boğalı'da deniz toplarının sesiyle uyandığı zaman kendini savaşın tam ağırlık noktasında buldu. Top sesleri Sarıbayır sırtlarının ardından geliyordu. Sarıbayır, batı kıyısına paralel uzanan, üç noktada üçer yüz metrelik zirveler halinde yükselen ve sonra uçurumlar ve sarp kayalıklarla dolu küçük tepeler şeklinde denize inen bir silsileydi. Mustafa Kemal hemen durumun keşfi için doğu sırtından yukarıya, kuzeydeki Koca Çimen Tepe'ye doğru bir süvari bölüğü gönderdi. Az sonra dağın batı bayırından yukarı, güneydeki Conk Bayırı zirvesine doğru küçük bir düşman kuvvetinin ilerlemekte olduğuna dair bir rapor aldı. Komşu tümende bu düşman kuvvetinin önlenmesi için bir tabur gönderilmesini istiyordu. Mustafa Kemal durumu hemen kavramıştı. Bu gelen küçük bir düşman kuvveti filan değildi. Büyük çapta bir düşman saldırısı karşısındaydılar. Askeri durumların özünü hemen kavrayabilen Mustafa Kemal, Sarıbayır sırtlarının ve özellikle Conk Bayırı tepesinin şimdi bütün Türk savunmasının kilit noktasını teşkil ettiğini anladı. Düşman burayı ele geçirirse yarımadanın her tarafına hakim olmuş sayılırdı. Tek bir taburun Conk Bayırı'nı tutabilmesine imkan yoktu. Bunun için bütün tümen gerekliydi. Mustafa Kemal derhal sorumluluğu üzerine alarak tümen komutanlığı yetkisini aşan bir emir verdi. Alaylarının en iyisi olan 57. Alay, bir dağ bataryasıyla birlikte Koca Çimen Tepe'ye gidecekti. Tesadüf olarak 75. Alay o gün yapılması kararlaştırılan bir tatbikat için toplanmış bulunuyordu. Mustafa Kemal aldığı kararı karargaha bildirdikten sonra yanına yaverini ve baş tabibini alarak ilerleyişi yönetmek ve çabuklaştırmak için atını alay karargahına sürdü. Mustafa Kemal cüretli bir karar vermişti. Düşmanın kuvveti üzerinde açık bir bilgisi bile yokken, asıl saldırı karşısında bulunduklarına sadece içgüdüsüyle inanarak, von Sanders'in yedek ordusunun büyük kısmını savaşa sokmuştu. Yanılsaydı, eğer düşman asıl çıkarmaya başka taraftan girişseydi, karşısında ancak tek bir Türk alayı bulacaktı. Ama Mustafa Kemal yanılmamıştı. Kendine olan sonsuz güveniyle de yanılmadığını biliyordu. Avustralyalılarla Yeni Zelandalılarsa kendilerinin tasarlamış olduğu ve Türklerin de beklediği gibi Kabatepe'ye değil ama teknelerinin bilmedikleri bir akıntıya kapılması yüzünden 1,5 kilometre kadar kuzeyde daha sarp bir yer olan Arıburnu'na çıkabilmişlerdi. Burası sonradan Anzak Koyu olarak adlandırılacaktır. Türkler hazırlıksız oldukları için Anzaklar arazinin oldukça çetin olan engellerine rağmen ancak zayıf bir direnme ile karşılaşarak dağın batı yamaçlarına doğru ilerlemeye başladılar. Doğudaki yamaçlarda Mustafa Kemal ve yanındaki alay subaylarıyla erler, kaya parçalarıyla dolu kurumuş su yatakları ortasından ve sık çalılıklar arasında yükselen yılan kavi patikayı güçlükle izliyorlardı. Öncü çıkarılan iki rehber asıl birlikle bağlantıyı kaybetmişlerdi. En sonunda Mustafa Kemal kendisi bir bölüğün başında atını ileri sürerek pusula ve harita yardımıyla yolu buldu. Koca Çimen Tepe'den aşağı bakınca ışıltılı denizin üzerine serpilmiş duran düşman gemilerini gördü. Ama aşağıdaki tepeler ilerleyişi görmesine engel oluyordu. Erlerin dik bayırı tırmanmaktan yorulmuş olduklarını görerek subaylara 10 dakikalık bir mola vermelerini emretti. Sonra kendisi yanında mahiyetinden birkaç kişiyle birlikte Conk Bayırı'na doğru yollandı. Önce at üstünde gidiyorlardı fakat arazi çok arızalı olduğu için indiler ve yollarına yaya olarak devam ettiler. Tepeye yaklaştıkları sırada sırttan aşağı koşarak inen tam ricat halinde bir bölük askerle karşılaştılar. Bu düşman çıkarmasını gözetlemek için gönderilmiş ileri karakol birliğiydi ve 3 saattir düşmana karşı koymakta olan tek kuvvetti. Mustafa Kemal onları durdurarak, "Ne oluyor?" diye sordu. "Neden kaçıyorsunuz?" "Geliyorlar, geliyorlar." cevabını aldı. "Kim geliyor?" "Düşman geliyor efendim, İngiliz, İngiliz." "Mustafa Kemal nerede?" diye sordu. Askerler yamacın altında fundalık bir arazi parçasını gösterdiler. Bir dizi Avustralyalı burada serbestçe ilerliyordu. Mustafa Kemal'e dinlensinler diye geride bırakmış olduğu kendi askerlerinden daha yakındılar. O anda sonradan söylediği gibi, belki mantıkla, belki de içgüdüsüyle ricat eden askerlere düşmandan kaçılmaz dedi. Erler cephanemiz kalmadı diye itiraz ettiler. Mustafa Kemal süngüleriniz var ya dedi. Süngü takıp yere yatmalarını emretti. Geriye bir subay göndererek kendi piyade erleriyle mümkün olduğu kadar Cebel Topçusu'nun son hızla gelmesini söyledi. Arkadan kendi anlattığı gibi bizimkiler yere yatınca düşman da yere yattı. Böylece bir anlık bir zamanı kazanmış olduk. Bu bir anda Anzaklar bir tereddüt geçirdiler ki yarımadanın kaderini tayin eden belki de bu oldu. Onların bu tereddütü sırasında 57. alay yaklaşmaktaydı. Mustafa Kemal alayı doğruca savaşa sürdü. Kendisi atıyla en önde gidiyor ve askerleri sarsılmaz bir enerjiyle sırtın yukarısına gönderiyordu. Dağ bataryalarını sırta yerleştirirken topların yerlerine konmasına yardım etti. Harekatı kendi güvenliğine hiç önem vermeden ufuk çizgisinin üstünden yönetiyordu. Verdiği bir günlük emirde, "Size ben taarruz emretmiyorum, ölmeyi emrediyorum. Biz ölünceye kadar geçecek zaman içinde yerimizi başka kuvvetler ve başka kumandanlar alabilir," diyordu. Gerçekten de o çarpışmanın sonunda 57. alayın hemen hemen bütün erleri ölmüş bulunuyordu. Düşman tüfeklerinin açtığı ateş perdesi arasından durmadan hücum ederek Türk ordusunun tarihinde ölmezliğe eriştiler. Lakin Türklerin açtığı ateş de bunun kadar öldürücüydü. Anzaklar ne zaman bir sırtın ardından görünecek olsalar, bu ateşle karşılaşarak durmak zorunda kalıyorlardı. Dağ bataryası da bir yandan onları korkunç bir şarapnel yağmuruna tutuyor, dağılmak, bodur çalıların arasına saklanmak zorunda bırakıyordu. Ateşe karşılık verecek durumda değillerdi. Çünkü topları henüz işlemeye başlamamıştı. Deniz bataryaları bile bu kadar karışık bir cephede kendi askerlerinin üzerine ateş yağdırmaktan çekinerek susuyorlardı. Göğüs göğüse karşılaşmalar ve mevzi değiştirmelerle savaş o kadar karışık duruma gelmişti ki ne Türkler ne de Anzaklar dört bir yandan yağan kurşun yağmuru altında kimin dost kimin düşman olduğunu kestirebilir olmuşlardı. Bu arada Mustafa Kemal gene yetkisi olmadan bir emir verdi ve Arap askerlerinden kurulu bir ikinci alayı, birincisini takviye için ateş hattına sürdü. Sonra atına atlayarak Maydos'taki karargaha döndü ve Esat Paşa'ya durumu anlatarak eldeki bütün mevcutla saldırıya geçmenin gerekli olduğunu bildirdi. Esat Paşa onun görüş ve davranışlarını yerinde bularak 19. tümenin geri kalan son alayını da emrine verdi ve böylece bütün Sarıbayır cephesi Mustafa Kemal'in komutası altına girdi. Öğleden sonra Anzaklar gerilemeye başladılar. Ama Mustafa Kemal'in o kadar istediği gibi denize kadar değil, sadece sabahleyin kıyıda işgal etmiş oldukları çıkıntılara ve tepelere kadar. Gece olunca savaş biraz yatıştı. Lakin resmi tarih yazarının dediği gibi, o gece bu sarp bayırlarda kimsenin gözüne uyku girmedi. İki tarafta yorgunluktan harap düşmüş, dağılmış, parçalanmıştı. Herhangi bir ilerleme kaydetmelerine imkan yoktu. Lakin savaş gürültüleri dinmiyordu. İstilaya kalkanlar da, uğrayanlar da yönlerini sadece düşman tüfeklerinden çıkan parıltıya göre ayarlayarak ateşi aralıksız olarak sürdürdüler. Mustafa Kemal de o geceyi uykusuz geçirdi. At üstünde bütün cepheyi dolaşıp bilgi edinmeye çalıştı. Ertesi gün için emirler verdi. Bu sırada düşman da gece karanlığından yararlanarak kıyıya takviye birlikleri çıkarıyordu. Lakin alışık olmadıkları şarapnel ateşi, arazinin önceden kestirememiş oldukları sarplığı ve birliklerin dağılarak başsız kalan yüzlerce erin kıyıya doğru kaçması Anzakların moralini bozmuştu. Gece yarısına doğru İngiliz başkomutanı Sir Ian Hamilton'ı Queen Elizabeth gemisinde uykudan uyandırarak kendisine Anzak komutanı General Birdwood'un bir mesajını verdiler. Komutan yenilgiyi kabul ediyor ve hemen tahliyeye girişilmesini öne sürüyordu. Hamilton, Birdwood'a acele cevap yazarak her ne pahasına olursa olsun dayanmasını söyledi. Güneydeki kuvvetler Helesburnu, Seddülbahir çevresinde bir köprü başı tutmuş bulunuyorlardı. Ertesi gün harekete geçerek Arıburnu üzerindeki baskıyı hafifleteceklerdi. Sonunda işin zor kısmını atlattınız, şimdi tek yapacağınız şey selamete erinceye kadar kazmak, kazmak, kazmaktır diye ekledi. Sonradan hatıra defterine, Maraton bozgununda kumsalda koyunlar gibi boğazlanmış olan Parsların durumuna düşmektense, düşman toprağında kahramancasına ölmek daha iyidir diye yazdı. İşte o ölüm kalım gününde Türk kuvvetlerinin başında Mustafa Kemal'in bulunması bu sonucun elde edilmesini sağlamıştı. Avustralyalılar kendilerini biraz toparlayarak siper kazmaya başladılar. Kazma kürek sesleri tepeden duyuluyordu. Mustafa Kemal o sabah savunma durumunda kaldı. Savaşın başında ağır kayıplar vermişti. Hem aslında tehlikenin bu sefer güneydeki Seddülbahir'den geleceğini ve bütün yedek kuvvetlerin orada kullanılması gerekeceğini biliyordu. Ancak Bolayır'dan takviye geldikten sonra yeniden saldırıya geçti. Düşman bu sefer denizden ve karadan kuvvetli şarapnel ateşiyle cevap veriyordu. Harekatı gemisinden izleyen Hamilton sonradan Gelibolu hatıralarında şunları yazacaktı. Vurduğumuz o bir sürü vahşi darbeye rağmen gebe dağlar hala Türk doğurmaktaydı. Yer yer ilerleyen çizgiler, yeşil çimenlerin üzerinde kımıldayan noktalar, Sarıbayır sırtında yara izine benzeyen geniş bir kırmızı toprak üzerinde birbirini izleyen noktalar. İşte yine bir nokta dizisi. Ve yine bir tane daha. Yaklaşıyor, gözden kayboluyor, gene ortaya çıkıyorlar. Mevzimizin en yüksek ve en orta yerine birbirini kovalayan dalgalar halinde yükleniyorlar. Büyük topların gümbürtüsünün yanı sıra makinalıların ve tüfeklerin takırtısı duyuluyor. Gök gürültüleri arasında bir limonluğun damına inen doluların çıkardığı sesler gibi. Sonra ateş hafifledi. Saldırı püskürtülmüştü. Bizimkiler oldukları yerde tutunabilmişlerdi. Yeşil çimenliklerin üzerinden geriye az, çok az nokta döndü. Ötekiler karanlıklar alemine göçmüşlerdi. Mustafa Kemal'in elinde kalan erler yorgunluktan bitkin haldeydiler. Yeni gelenlerse araziyi tanımıyorlardı. Deniz toplarının ateşi hepsinin gözünü yıldırmıştı. Mustafa Kemal elindeki kuvveti harcamış, ama düşmanı deniz kıyısında dar ve sınırlı bir toprak parçasına kadar sürmüştü. Burası, çevresi zor savunulabilecek bir yerdi ve ancak hem değişik rüzgarlara hem de düşman ateşine açık olan bir kumsaldan beslenebiliyordu. Üstelik Türklerin gerçek ve psikolojik üstünlüğü altındaydı. Zira Türkler düşmana görünmeden onu görebilecek durumdaydılar. Mustafa Kemal Yarımada'nın kilit noktası olarak gördüğü tepeleri tutabilmişti. İstilanın nereden başlayacağını önceden kestirerek, daha ilk anlarında kesin görüş ve sezişi, yerinde kararları ve önderlikteki azmi sayesinde Türkleri, düşmana İstanbul yolunun açılmasıyla sonuçlanabilecek olan bir yenilgiden kurtarmıştı. Anzaklar gibi şimdi Türkler de siper kazmaya başladılar. İki tarafında düşmanı gafil avlamaya dayanan ilk hızı kesilmişti. Ama Mustafa Kemal 30 Nisan'da yaptığı küçük çapta bir saldırının arkasından, düşmanın karaya yeniden kuvvet çıkarmasına meydan bırakmadan, üçüncü bir karşı saldırıya geçmeye karar verdi. erlerin moralini ve subayların komuta gücünü yüksek tutmak gerektiğini biliyordu. Şimdi Kemal Yeri denilen mevkide subayları çevresine topladı. Çadırın içinde yere bağdaş kurup oturdular ve ellerindeki defterlere not aldılar. Mustafa Kemal, "Karşımızdaki düşmanı hepimizin ölümü pahasına da olsa denize dökmek zorundayız," dedi. "Düşmana kıyasla durumumuz zayıf değildir. Düşmanın maneviyatı tamamen kırılmıştır. Sığınacak bir yer bulmak için durmadan siper kazmaktadır. Siperinin yanına birkaç mermi düşer düşmez nasıl kaçtığını gördünüz. Şuna inanıyorum ki komutamız altındaki birliklerde Balkanlardaki felaketimizin tekrarını görmektense ölmeye razı olmayacak tek bir er bile yoktur. Aramızda böyle adamlar olduğunu sanıyorsanız bunları kendi elimizle vuralım."